Ayrım 3. Beni Sen Öldür. Maraş 78. Aziz Tunç. Sayfa 33. Yörük Selim'de katledilenler. Yörük Selim Mahallesi. Yörük Selim saldırının ana hedefidir. Böyle olmasının nedeni mahallenin nüfusunun büyük bir kısmının Alevilerden ve devrimcilerden oluşuyor olmasındandır. Mahallenin bu özelliği saldırının en temel hedefi olmasına yol açmıştır. Bilindiği gibi Maraş, Osmanlı döneminde önemli bir Ermeni yerleşimidir. Yörük Selim Mahallesi, şehrin taşrası olduğundan daha çok bölgenin yoksulların yerleştiği bir mahallesi olmuştur. Cumhuriyet'in ilk dönemlerinden ve devam eden yıllarda buraya daha çok Dersim ve Erzincan göçmenleri yerleşmişlerdi. Bu Kürt-Alevi yerleşimi daha sonra yeni Kürtlerin ve Alevilerin gelmesinin zemini olmuştur. Böylece mahalle ağırlıklı olarak Kürt-Türk-Alevilerin yerleştiği bir mahalle olmuştur. Ancak aynı zamanda Türk-Sünniler de bulunmaktadır. Zaten katliam esnasında bu şahıslar katliamın mahalledeki atbaşılığını yapmışlardır. Bir gün önce yaşanan cenaze töreninde saldırılarda 3 kişi öldürülmüştü. Olasıdır ki bu saldırganlar önleyici faaliyet içinde olan, görevi bu olan ancak bunu sağlayamayan askerlerin kurşunlarıyla öldürülmüş olabilirler. Zaten dosyada bunların saldırgan oldukları belirtilmekte, kim tarafından öldürüldüklerinin tespit edilemediği söylenmektedir. Katliamcılar Yörük Selim'in ve Serintepe'nin bitişi olan Mağaralı Mahallesi'ni karargah olarak kullanmışlar, burada konumlanarak süreci yürütmüşlerdi. Köylerden katliamcılar toplanmış mahallelerde biriktirilmişlerdi. Sabaha kadar süren bu çalışmalar sonucunda saldırı için hazırlıklar tamamlanmıştı. Sabahleyin başlayan saldırılar akşama kadar aralıksız devam etmiştir. Yörük Selim Mahallesi, Serintepe, Mağaralı Mahalleleri ve Ahır Dağı tarafında kuşatılmıştır. Mahallenin doğu tarafı askeri kışladır. Bir yanı da hastanedir. Buradan da Yörük Selim Mahallesi'ne saldırılar olmuştur. Hem katliamcıların işgalinde olan hastanede hem de askeri kışlanın bitişinde olan bir inşaat şantiyesinde de saldırılar geliştirilmiştir. Katliamcılar sabah 8.30'da mahallenin dört bir yanında ellerinde silahlarıyla Yörük Selim Mahallesi'ne saldırmaya başlamışlardır. Saldırının çapına ve düzenlenişine bakılırsa bir mahalle kuşatılarak topyekun yok edilmek istenmiştir. İlk olarak katliamcıların karargah olarak kullandıkları Mağaralı'da Hasan Öztaş uzak menzilli silahlarla vurularak öldürülür, eşi ağır yaralanır. Yörük Selim'de Mahmut Han Duman'ın evi basılır, oğlu Mehmet Duman öldürülür, Mahmut Han ve eşi Ümmü Han ağır yaralanırlar. Kız kardeşinin memeleri kesildiği iddia edilen Şah İsmail Kalyacı öldürülür. Kamil Ünler'in evi basılarak evde bulunanlardan 4 kişi öldürülür, 3 kişi yaralanır. Nazım Tosun adlı 128 yaşındaki bir yaşlı dede öldürülür evine saldırılarak. Ali Şükran Havuç ağzına sıkılan kurşunla aldığı yara sonucunda daha sonra ölür. Yörük Selim Mahallesi'ne ilk saldırı başladığında akşamdan beri süren gerilimli havaya karşı kaygılı ve tereddütlü olan mahalle halkı ilk şoku atlattıktan sonra direnişe geçmiş ve direniş önemli bir etki yaratmıştır. Kimin elinde ne varsa, kim ne yapabiliyorsa herkes gücü ve olanağı ölçüsünde ortaya çıkan bu büyük direnişte yerini almıştır. Bu etkisi büyük olan ve halkın gücü ve sınırlı olanaklarıyla ortaya konmuş olan direniş sonucunda katliamcılar Yörük Selim Mahallesi'ne giremezler. Katliamcılar birkaç defa denedikleri bu saldırılarla istenen sonucu alamazlar. Bunun üzerine Yörük Selim'i ele geçirmediklerini gören caniler saldırmak için başka mahallelere yönelirler. Yörük Selim'de evler yanmış, insanlar öldürülmüş, yaralanmıştır. Bu süre boyunca devletin askeri güçleri önleyici bir rol oynayamamışlardır. Yörük Selim Mağaralı ve Serintepe Mahallesi'nde görevli komutan olan Kemal Şerbetçioğlu Maraşlı'dır. Katliamda katliamcıları desteklediği yönünde çok ciddi iddialarda bulunulmuş ancak tatmin edici bir araştırma soruşturma yapılmamıştır. Yörük Selim Mahallesi'nin halkının önemli bir kısmı akşama doğru askerler tarafından kışlaya taşınmışlardır. Katliamı önleyemeyen devlet halkı katliamcılardan saklamayı marifet saymıştır. Bir gün önce öğretmenlerin cenaze törenine yapılan saldırılarda 3 saldırgan, saldırıları önlemek isteyen çok büyük ihtimalle güvenlik güçleri tarafından vurulmuşlardır. Bu durumdan dolayı akşamdan bu yana Yörük Selim Mahallesi'nin bitişinde olan devlet hastanesi saldırganlar tarafından işgal edilmiş durumdaydı. Dosyadan. Kamil Ün, Afşin, Örenli, 1941. Hayata karşı gelişken, genç bir insan Kamil. Tuttuğunu kopartma azmine ve kararlılığına sahip. Yaratıcı, üretken. Yaşamın zorluklarına karşı hazırlamaya çalıştığı çocuklarını ve eşini çok seviyor. Onların daha iyi bir ortamda yaşaması için didiniyor, koşturuyor, çırpınıyor. her adım atışında başarılı oluyor, başarı onu daha da kamçılıyor. Kamil Gülşen'le evliydi. Hüseyin, Şakir, İsmail ve Zekeriya adlı 4 oğulları vardı. Kamil maliyede çalışan bir devlet memuruydu. İşinden arta kalan zamanını da üreterek değerlendiriyordu. Gülşen ise bir ev kadınıydı. Hayallerini ve umutlarını büyüterek geleceklerini örmeye çalışıyorlardı. Kamil ile Gülşen. Evlerini almışlardı. Ancak hayatın sorunları bundan ibaret değildi kuşkusuz. Henüz yapacakları çok iş vardı. Katliam günlerinde en büyük oğulları Hüseyin 15 yaşındaydı. Diğerleri daha küçüktüler. 4 civan delikanlıyı büyütmek, onların sorunlarını çözmek, okumalarını sağlamak kolay olmayacaktı. Kamil yüreğindeki sevgiyi çocuklarına ve eşine yüklüyor, onlardan aldığı heyecanı, hayatın sorunlarını çözmede güce ve enerjiye dönüştürüyordu. Seviyor, seviliyordu. Bir gün önce katledilen 2 öğretmenin cenaze töreni Maraş tarihinin en görkemli cenaze töreniydi. Mahallenin daracık sokakları insan kaynıyordu. Her evin önü, her sokağın içi hüzünlü, yaslı ama direngen topluluklar tarafından yapılan sohbetlerle çağrılıyordu. Mahalle halkı herkesi misafir olarak karşılıyor, evlere götürüyor, çay, kahve ve yemek ikram ediyordu. Törene gelenler de Maraş'ın halkı da öldürülen öğretmenlere duyduğu hüznü ve üzüntüyü kalabalığın görkemiyle dengeliyordu. Cenaze töreni muhteşem ve disiplinli bir kortej haline yürüyüşe başladığında 7'den 70'e herkes gözyaşlarını içine akıtıyordu. Öte yandan bir araya gelmiş olmanın verdiği güven ve dayanışmanın yarattığı heyecan yansıyordu aydınlık yüzlere, atılan kararlı adımlara. Yürüyüş kortejı camiye yaklaştığında komünistlerin cenazesini ulu camiye almayız diyenler başladılar korteje saldırmaya. Ne buldularsa atıyorlardı yukarılardan, yanlardan, arka ve ön taraflardan. Askerlerin araya kurduğu barikattan aşırarak atıyorlardı atacaklarını. Barikat yetersiz kalıyordu. Kortej kitlesinin üstüne yağmur gibi yağıyordu atılan cisimler. Yaralanıyordu insanlar bu atılan taşlar ve diğer malzemelerle. Silahlar sıkılmaya başlandı. Silah sesleri paniğin artmasına, kitlenin kaçışmasına neden oldu. Cenazeleri taşıyanlar yere bırakmak zorunda kaldılar dostlarının tabutlarını. Silah sesleri yeri göğü inletiyordu. Bunca silah sesini orada bulunan herkes ilk kez duyuyordu. Kesintisiz, ürküten bir yoğunlukla silah sıkılıyordu. Kitleler ne olduğunu anlayamadan hızla kaçmaya başladılar. Başka yerlerden bir araya gelenler dahil herkes. Yörük Selim'e geri döndü. Bu defa yenilmiş, aşağılanmış, cenazesine sahip çıkamamış bir kalabalık olarak geldiler mahalleye. Herkes bulabildiği eve, korunabileceği avluya doluştu. Kamillerin evinde birkaç da misafir vardı. Bir gece önce evlerine gidemedikleri için kendilerinde kalanlarla birlikte toplam 10 kişiydiler. Gülşen, Kamil ve oğulları Hüseyin, Zeki, Şakir, İsmail cenazeye saldırıldığı için evlerine sığınan Yusuf ve başkaları da bulunuyordu. Köylülerinden olan Yusuf öğrenci olarak cenaze törenine katılmış ancak yaşanan saldırılardan dolayı herkesin yaptığı gibi evine gidemeyerek Görük Selim'e sığınmak zorunda kalmıştı. Benzer durumda olan başkaları da vardı. Misafirler zaman zaman gitmeye kalkışmışlar ancak Kamil ailesi bu koşullarda gitmelerinin uygun olmadığını söyleyerek onları bırakmamışlardı. Mahalleye gelindiğinde yeni bir haber geldi. Cenaze törenine saldıranlardan 3'ü büyük ihtimalle saldırıları önlemek isteyen askerler tarafından vurulmuştu. Cenazeler mahallenin bitişiğinde olan devlet hastanesine getirilmişti. Bu durumu bahane eden gruplar mahalleye yönelik saldırganlıklarını artırmışlardı. Gece anonslar duyuluyordu, kışkırtan, aşağılayan ve tahrik eden cinsten. Kalabalıklar toplanıyordu hastanenin önüne. Aşağılarda ve bazı mahallelerde saldırılara başlandığı söyleniyordu. Tehditkar bir hareketlilik yaşanıyordu. Ev halkı huzursuzluk içindeydi. Gündüz başlayan ve devam eden saldırılardan dolayı bir tedirginlik yaşıyordu herkes. Evlerinde, mahallelerinde olmanın güveni tedirginliklerini azalsa da gidermiyordu. En çok Kamil'in içi rahat değildi. Fakat Kamil bu iç huzursuzluğunu evdekilere yansıtmak istemiyordu. Sabah olduğunda evdeki herkes ayaktaydı. Gülşen kahvaltıyı hazırlarken o gün yapılacak işlerden söz etti. Sanki dışarıda bir ölüm kalım savaşı yaşanmıyormuş gibi. Böyle davranarak olacakları önleyeceklerini sanmıyorlardı elbette. Ancak bir felaketi konuşmak da o kadar kolay değildi. Kahvaltıya oturduklarında saldırılar başlamış. Dışarıda gürültüler hala artmıştı. Kalabalığın rahatsız edici sesi evin içindeydi artık. Evlerinin hastaneye yakın olması, dağın eteğinde olması, kışlanın sınırda olması, kalabalığın alışık olunmayan uğultusunun eve doluşmasına yol açıyordu. Dışarıda büyüyerek çoğalan olağanüstü gürültü, biraz sonra olacakların ilk adımıydı. Bir can kırımının habercisiydi olanlar. Katiller ise bir ceylan tedirginliği ve temkinliliği içindeydiler. Ün ailesinin evine yaklaşan Güro, vahşi ve zincirinden boşalmış bir canavar gibiydi. Gülşah mutfakta yapamadıkları kahvaltının bulaşıklarını yıkıyordu. Gelen felaketi görünce elindeki işi bırakarak çocuklarına saklanacakları bir yer ayarlamaya yöneldi. Çaresiz insanların böyle durumlarda içine girdiği temel bir duygu hali vardır. Olası felaketin gerçekleşemeyeceğine dair aşırı bir iyimserlik içinde davranırlar. İnsanlar kötü şeylerin kendilerine değil, başkalarına bulaşacağı ihtimalini daima daha yüksek görürler. Kendilerine bir şey olmayacağını sanırlar. Bu neden böyledir bilinmez ama bir gerçek olarak yaşanır. Kamiller de bu duygu içindeydiler. Kendilerine bir saldırı olmayacağını düşünüyor, öyle sanıyorlardı. Kamil'in devlet memuru olması, kimseyle hiçbir sorun yaşamamış olması, böyle düşünmesinin nedenlerinden birkaçıydı. Ayrıca saldırıların uzun süre ve yoğunlaşarak devam etmeyeceğini düşünüyorlardı. Kısacası evdekiler karşı karşıya oldukları katliamın farkında değillerdi. Zaten mahalleye yönelik ilk saldırılardan birisiydi Kamillere yapılan saldırı. Kamillerin evi ilk saldırının yapılmasına uygun bir konumdaydı. Bir tufan nasıl birden başlar ve onun kahrediciliği başlamadan nasıl bilinemezse, öyle başlamıştı saldırı. Her şey bir anda oldu. Evin içinde taşlar ve yanan paçavralar dolmaya başladı. Komşuların da içinde olduğu kalabalık kapıları kırarak içeri girdiler. Çocuklar evin yüklük denen yerinde saklanmaya çalışırken, sıkılan kurşunlardan birisiyle Hüseyin vuruldu. Katliam başlamıştı. Kamil eve doluşanları sakin bir edayla karşılamanın onları yumuşatacağını düşünüyordu. Hepsiyle tanışmasa da çoğunu tanıyordu. "Ne oluyor komşular, nedir sorun?" demek istiyordu. Kamil düşündüklerinin hiçbirisini yapamadı. Yapmaya kalkışamadı bile. İlk girenler Kamil'in ve evdekilerin üstüne çullanmışlardı. Kamil'i yaka paça dışarıya çıkartıyorlardı. Üstü başı kan içindeydi. Kamil dışarıda, onların cinayete alışmış ellerindeydi. Kamil sokakta yatıyordu, ölmemişti. Yaralarının acısı yansıyordu yüzüne. Etrafına bakıyordu, güvenini ve parlaklığını yitirmiş hüzün yüklü bakışlarla. Kamil kanıyor, can veriyordu. Gülşen'in ve Zekeriya'nın kan içindeki bedenlerini gördüğünde tek yapabildiği gözlerini kapatmak oldu. Azap veren bir duyguyla kıvrandığını her gören anlayabilirdi. Hiçbir şey düşünemiyordu, acılarını duymaz olmuştu vücudu. Yine de kaygılar doluyordu yüreğine. Acaba diğer çocuklar ne oldu diye düşündü. Onların da yaralanmış olabilecekleri gelince aklına, hareket etmeye, birilerine görünmeye çalıştı. Doktora götürseler bari diye geçirdi içinden. Askerler dolaşıyordu etrafta. Dönüp bakan da yoktu, eğilip soran da. Yanına gidip yardımcı olmak isteyenler, saldırganların dağılmasını bekliyorlardı. Öldürmek serbestti, yardımcı olmak olanaksız. Katliam açıkça yapılıyordu, direnmek yasaktı. Katliamcılar başkalarını katletmekteydiler. Ahır Dağı düşman olmuştu. Akın akın geliyorlardı, ellerinde baltaları, sırtlarında silahları, bellerinde palalarıyla. Biraz geçtikten sonra hastaneye götürdüler Kamil'i. Ancak hastaneyi de işgal etmişlerdi ve Kamil'in oraya alınmasına engel oldular. Devletin yetkili ve ilgilileri bu engeli ortadan kaldıramıyorlardı. Kamil hastane bahçesinde ortalıkta kalmıştı, yaralı ve çaresiz. Kan kaybediyor, can çekişiyordu. Son anlarını yaşıyordu. Gözleri hastane bahçesindeki ağaca çevrilmişti. Sesi çıksa bir şeyler söylemek istiyordu sanki. Yanındakiler tutmasa yere yığılacakmış gibi duruyordu. Geçen zaman sağaltmamış, ölümü yaklaştırmıştı. Bir süre sonra gözleri kapandı Kamil'in, bir daha açılmamacasına. Yana düşmüştü nihayet. Doktor aradılar bir süre. Yapacak bir şey yoktu ve bir adı da ölüm olan karanlık bir dünyadaydı artık Kamil. Kamil'in tüm komşularının gözleri önünde ve bazı komşularının da içinde olduğu bir grup tarafından öldürülecek şekilde yaralandı, hastanede bakılmadığı için kan kaybından öldü. Bu evde bulunan 10 kişinin 3'ü öldürüldü. İkisi Şakir ve Hüseyin yaralandı. Hüseyin'i ve Şakir'i daha sonra dedeleri Antep'e götürdü. Antep'te bacağındaki kurşun alındı Hüseyin'in. Kamillerin mezarları hiç ziyaret edilemedi, ağıdı yakılamadı. O yıllarda 14 yaşında olan tanık Elif Bozkurt, Kamil'in yanından geçiyorduk. Vurulmuş, yaralıydı. Ayaklarının her biri bir tarafı açılmıştı, konuşamıyordu. Annem konuşmak istedi, asker bırakmadı diye anlatıyordu gördüklerini. Kamil'in katilleri bulunamamış, yakalanan katiller katliamcı olarak değil, daha az ceza ile cezalandırılmışlardır. Kamil Ün'ün ziyaret edilecek, çiçek bırakılacak bir mezarı bulunmamaktadır. Yörük Selim Mahallesi'nin bitişiğinde olan ve katliamcıların yoğun olarak toplandıkları Mağaralı Mahallesi'nde Hasan Öztaş ilk olarak saldırıya uğramış ve katledilmiş, eşi yaralanmıştır. Gülşen Dilşat Ün, Afşin Örenli 1942. Gülşen eşi Kamil ve çocuklarıyla birlikte aynı saldırının kurbanı olmuştu. Henüz genç bir kadın olarak hayata dair güzel hayalleri, beklentileri ve umutları vardı Gülşen'in. Çocuklarının okumasını, her birisinin nitelikli, kişilikli bireyler olarak hayatın içindeki yerlerini almalarını istiyordu. Kendisi de eşiyle mutlu ve umutlu bir gelecek yaşamayı hayal ediyordu. Gülşen, geleceği güzellikler içinde düşünüyordu. Hayallerin umuda, umudun gerçeğe dönüşeceğini beklediği günlerdeydi. Cenaze töreninde, öncesinde ve esnasında yaşananlar, tüm Maraş'ın, Yörük Selim'in ve Gülşenlerin huzurunu bozmuş, umuduna gölge düşürmeye başlamıştı. Herkes kötü şeyler olacağından korkuyordu. Cenaze törenine saldırmışlar, herkes oturdukları mahalleye kaçarak kurtulabilmişti. Eve kendilerini zor atmışlardı köylüleri ve oğlu Hüseyin. Mahalledeki birçok kişi gibi Hüseyin de gitmişti törene. Eve gelenler nasıl bir saldırı atlattıklarını anlatıyorlardı hararetle. Aslında bir katliamın içine girdiklerini bilmiyorlardı, yoksa bir saldırıdan kurtulduklarını düşünemezlerdi. Cenaze töreni camiye yaklaştığında yol üstündeki evlerden, kalenin üstünden, çevre dükkanlardan, iş yerlerinden, her yerden ve her araçla saldırmışlardı. Kimse böyle bir saldırı beklemiyordu. Bunca insan bu kadar kısa sürede nasıl hazırlandı, nasıl örgütlendi, nasıl bu kadar derin bir düşmanlık yaratıldı, bunları konuştular gecenin ilk saatlerine kadar. Her şeye rağmen büyük bir saldırıdan kolay kurtulduklarını düşünmeye devam ediyorlardı. Akşamın karanlığı bastığında normal olmayan bir hava esti mahallede. Hastanenin önünde büyük bir kalabalık birikmeye başlamıştı. Slogan atıyor, bağırıyor, tehditler savuruyorlardı. Durum hayra alamet değildi. Çok sürmedi, camilerden ve belediye hoparlöründen anonslar duyulmaya başladı. Komünistler tarafından şehit edilen 3 din kardeşimizin cenaze töreni yapılacaktır diye. Bütün Müslümanların katılması da isteniyordu duyuruda. Kalabalık gecenin geç saatlerine kadar yeni katılımlarla çoğalarak büyüyordu. Yörük Selim mahallesindeki herkes pür dikkat bu gelişmeyi izliyor, neler olabileceğine dair yorumlar yapılıyordu. Yörük Selim'in her evi, derin yorumların, kapsamlı analizlerin yapıldığı birer strateji merkezi olmuştu. Bütün gece yapılan bu yorumlar üzerinden bazı tutum almalar da oluyordu. Bazı tedbirlerin alınması için çeşitli girişimler ve çabalar bu yorumlar üzerine gerçekleştirilmişti. Gece boyu mahallede değerlendirmeler yapılırken, hastane önünde birikenler gündüz yapacakları saldırıların hazırlıkları ile meşguldüler. Köylere, diğer mahallelere ve haber gönderilecek her yere haberler uçuruluyordu. Herkes toplansın. Aleviler Ulu Cami'yi yaktılar yalanı dolaşıma konmuştu. Gerisi kolaydı nasıl olsa. Hastane önünde bekleyenler sabahı beklemeden saldırmaya niyetleniyorlardı. Birkaç defa yakın evleri tacizlerde bulunmuşlar ancak devam etmemişlerdi. Sabaha kadar Kamillerin evinde kalanlar bazen uyuyarak bazen oturarak gelişmeleri izlemeye çalıştılar. Günün ilk saatlerinde henüz ev içi kıyafetleriyle çocuklarına kahvaltı hazırlamakla meşguldü Gülşen. Gökyüzü bulutluydu ama kasvetli bir duygu vermiyor, iç karartmıyordu. İç karartan mahallede dünden kalanlardı. Sokaktaki saldırganlık mahallede büyük bir felaket havası estiriyordu. Sabahın ayazı üşütüyordu. Dışarıda bir kendinin sesleri yükseliyor, yakınlaşıyordu. Bu gürültüler sessiz bir tedirginlik yaratmıştı evin içinde. Kimse bu olanlara dair herhangi bir yorum yapmıyor, çözüm için analiz seçenekleri sunmuyordu artık. 5 çocuk olacakları merakla bekliyorlardı. Daha çok kaygılı, daha az panik halindeydiler. Gülşen daha fazla gergindi, daha fazla ürküyordu. Bir an düşündü Gülşen. Bunca düşmanlık nasıl birikmiş, nasıl derinleşmişti? Kim bu düşmanlığı büyütmüştü? Bu insanlar evin içine kadar girseler ne yapabilirlerdi? Gerçekten öldürülebilirler mi bizi? Diye sordu kendi kendine. Bu kadar kolay mı bir insanı öldürmek? Hele bir annenin yanında çocuğunu öldürmek. Böyle düşündükçe daha çok korktu ve hemen kovmak istedi bu düşünceleri kafasından. Kurtulamadı bunları düşünmekten. Sokakta saldırılar başladığında ilk olarak çocuklarını nasıl koruyacağını planlamaya çalıştı. Kendilerine bir şey olacağı akıllarına bile gelmiyor böyle durumlarda anaların. Bu bir tercihten çok, anaları ana yapan, herkesten farklı kılan, analık hali denen şey olsa gerek. Yapılması için hazırlanan, ancak yapılamayan kahvaltı sonrasıydı. Eve yaklaşıyorlardı. Gülşen'in korkuları artmıştı. Çocuklarının saldırıya uğrayacağını hayal ettikçe aklı başından gider gibi oluyordu. Korkusunu Kamil'e söylemiyor, söylemekten de korkuyordu. Yüreğinin titreşimlerine yansıyan korkusunun bedenine yansımasını istemiyordu. Aslında Kamil'in rahat görünen tavırlarına, bir şey olmayacakmış gibi davranışlarına bütün benliğiyle inanmak istiyordu. Eve saldırdıklarında Gülşen hemen çocuklarını evin en dip köşesinde toplayarak onları görünmez kılmaya çalıştı. Eve girdiklerinde çocuklara uzun uzadıya bakmayacaklarını, onları aramayacaklarını sanıyordu. Dışarıdaki kalabalık kapının kırılması için uğraşıyordu. Bahçenin içine girilmişti bile. Bahçeye girilmesi içeridekilerin umutlarını azaltmıştı. Değil mi ki bir defa yapışmışlar? Değil mi ki katliamcılar bu kadar yakına gelmiş ve bu kadar niyetlenmişler can almaya? Artık kolay değildi kurtulmak. Bir grup kapıyı kırmaya çalışırken bazıları evin içine kurşun sıkıyor, bir kısmı da benzine bulayarak ateşlenmiş paçavralar atıyorlardı. Bu evleri yakmak için kullandıkları yöntemdi. Hani ortaçağ savaşlarını anlatan filmlerde olduğu gibi. Artık sakınacak bir hal kalmamıştı. Gülşen çocukların saklandığı odanın kapısını kapatmaya çalışıyordu. Çocuklarına aman sesinizi çıkartmayın diye tembih etti. Kapı saldırganların baskısına dayanamadı. İçeridekileri koruyamadı. Zorlanmalar sonucu çatırdayarak kırıldı. Kapının parçalanmasıyla içeriye doluşanlar gerçek bir katliam icra etmeye koyuldular. Yakaladıklarına ölümüne vuruyorlardı. Etrafa sıçrıyordu vurulanlardan dökülen kanlar. Çocukların yanındaki Gülşen salona döndü. Kamil ile Yusuf hem dışarıdan gelen taşlardan ve kurşunlardan hem de içeridekilerin saldırılarından korunmaya çalışıyorlardı. Gülşen eşi Kamil'i dövenlerin birisiyle boğuşur gibiydi. Üzerine atıldı, yakasına yapıştı. Elindeki silahı kapmaya çalıştı. Ne istiyorsunuz diyecekti silahı alabilseydi. Yapamadı, gücü yetmedi. Kamil'in götürüldüğünü görünce deliye döndü, onun peşine takıldı. Gülşen de artık dışarıda esir alınmıştı. Taciz ediyorlardı. Önüne gelen onun kadınlığını, onurunu rencide etmeye, onu bu yolla ezmeye çalışıyor, vuruyordu. O yaralı bir ceylanın çaresiz ama vakur bakışlarıyla baktı katillerine bir süre. Sonra gözleriyle eşini aradı. Çocuklarını sakladığı evinin kapısına çevirdi gözlerini. "Çocuklarım!" diye bağırıyordu ve tekrar döndü katillerine. Bir annenin öfkeli bakışlarına yakalanan katillerden birisi hırsla, kinle yöneldi Gülşen'e. Gülşen daha bir öfkeli ve daha bir direngenlikle baktı katilinin gözlerinin içine. Sert, uzun, kararlı ve derindi bakışları. Değil mi ki çocuklarına sarılamamakta, değil mi ki birileri onlara saldırmak istemektedir? Korkacak bir nedeni, kaybedecek bir varlığı yoktur artık. Çevresindeki herkesi, her şeyi ezebilecekmiş gibi bakıyordu. Yapamazsınız, çocuklarıma dokunmanıza izin vermem der gibiydi her hali ve davranışıyla. Çok yakında duran birisi, Gülşen'in bu halini görünce korktu. O ana kadar hareketsiz duran eline silahını götürdü ve ateşledi. Gülşen ne olduğunu anlayamadan yere yığıldı. Çocuklar saklandıkları karanlık köşede seyrettikleri bu durumu engellemeye çalışamadılar. Vurulan ve düşen anneleriydi. Ona yardım etmek, elini tutmak, yarasına bakmak için çırpınıyorlardı. Bunu yapamamak, yapamayacak olmak ne büyük acıydı oysa. O anı yaşayan hiç kimse unutmadı, unutamadı. İstense de unutulmaz böyle anlar. Yaşam böyle anlarla şekilleniyor çünkü. Gülşen'e düştüğü yerde inen darbeler sayısızdı. Yapılan hakaretlerde. Gülşen ölümcül darbeyi aldığında bir yanında oğlu Zekeriya, diğer yanında eşi Kamil yatıyordu. Silah sıkmışlardı bedenine isabet eden mermi son nefesini aldı. Sesi kesildi Gülşen'in. Hareketsizdi bedeni ve can tenden ayrıldı. Gözleri, bakışları değişmeden son bakışlarıyla eşini ve çocuklarını arayarak. Bir genç anne güller gibi açmasının gerektiği bu dünyada kanlı gömleğiyle yerde yatıyordu. Geçen onca zamana rağmen kapanmamıştı gözleri, solmamıştı o canlı bakışları. Oysa bedeninde çekilen kan kurutmuştu vücudunu. Devlet cenazeleri toplarken Gülşen'in de cenazesi alınmış, cenazelerin üst üste özensiz ve saygısız bir biçimde istif edildiği morga konmuştu. Gülşen'in cenazesi oradan alınarak mezara defnedilmiştir. Hayat bu kadar mıydı? Yoksa onların payına mı bu kadarı düştü? Bu soruların hiçbir anlamı kalmamıştı. Gülşen öldürüldüğünde henüz 36'sında genç bir kadındı. Maraş kıyımı Kamil ile Gülşen'in ailesini dağıtmış, kendileri dışında bir oğulları ölmüş, ikisi yaralanmıştı. Katliamda yaralı ve sağ kurtulan üç oğulları ailenin desteğiyle hayatlarını sürdürmeye çalıştılar. Büyük zorluklara rağmen bu üç genç insan hayatın zorluklarını aşarak kendilerini geliştirmişler ve bir katliam yaşamış olmanın zorluklarını aşmaya çalışmışlardır. Gülşen'in de ne mezarı ne de mezar taşı vardır. Devlet gömüldüğünde aileye bir numara vermiş fakat aradan geçen süre içinde o mezar kaybolmuştur. Gülşen Ünün katilleri bulunamamış, yakalanan katiller katliamcı olarak değil daha az ceza ile cezalandırılmışlardır. Aynı şekilde Yörük Serin Mahallesi'nin bitişiğinde olan ve saldırganlar tarafından karargah gibi değerlendirilen Mağaralı Mahallesi katliamcılar tarafından doldurulmuştu. Basından. Zekeriya Ün, Afşin Örenli, 1964. Zekeriya Ün, Kamil ve Gülşen Ün'ün en küçük çocuklarıdır. Zekeriya, ağabeyleri gibi okuyacak, annesine ve babasına umut ve gurur kaynağı olacaktı. Zekeriya diye seslenirlerdi ona. Zekeriya, ağabeyleriyle yaptıkları şakaları düşünüyordu. Saldırılar başladığında. Hep onlar Zekeriya'yı zor durumda bırakıyorlardı. Küçük kardeş olmak neden zordu? Ağabeylerden ilk kim kalkarsa Zekeriya'ya o buyuruyordu. Kimin derdi olsa Zekeriya üzerinden çözülmesi gerekiyordu. Babasının fazla harçlık istenecek, Zekeriya girer devreye. Sevimliğini kor ortaya, babanın yüreğinin yağlarını eritir, alır parayı. Hangi ağabeyi istemişse ona verirdi. Birisinin eve geç gelmesi mi gerekir? Zekeriya okulda kalmıştı, gidip getirdim denir. Bir de Zekeriya'nın bu yalanı inandırıcı kılması gerekmektedir. Hasılı ağabeylerle başı dertteydi ve bu durum sürekliydi. Neler olacağı konusunda net bir fikri olmasa da kötü şeyler olacağını görüyordu. Yine de o çocuk yüreğinde kötülüklere yer açılmamıştı henüz. Belki geçer diye umuyordu. Ne kötülükleri anlayabiliyor ne de anlamaya istek duyuyordu. Bütün yaptığı tüm ailenin kaygılarını paylaşıyor. Görünmekten ibaretti. Birden aklına yarın yapacağı ödevler geldi. Yazılılar da başlamıştı. Hatta bir yazılısı da vardı. Biraz da ona çalışmıştı. Her şey iyi gidiyordu aslında. Okulda öğretmenleri de seviyorlardı kendisini. Bir de arkadaşlarıyla katıldıkları gezmeleri hatırladı. Zekeriya bu hayallere dalmışken birden ve hızla içinde bulunduğu durumun ayrımına vardı. Ağabeyleri evin içinde saklanıyorlar. Annesi kendisini ve ağabeylerini sıkıca tembihliyordu. Sakın dışarı çıkmayın diye. Babası ve misafirleri Yusuf dışarıdaki gürültüyle ilgileniyorlardı. Zekeriya da artık içinde bulunduğu durumla ilgilenmeye başlamıştı. Gerçi saklandıkları yerde yapabilecekleri hiçbir şey yoktu. Ağabeyleri kara kara düşünüyor, korkudan titriyorlardı. Dışarıdan gelen korkunç gürültüyle birlikte yangının alevleri yükselmeye başlamıştı. İçeriye dolan duman gözleri yaşartıyordu. Atılan taşlar, şangırtı ile kırılan camlar ürkütüyordu herkesi. Patlayan silah seslerini Zekeriya hayatında ilk kez duyuyordu. Silahı biliyor, çeşitlerine dair bir şeyler duyuyordu. Ancak silah sesini duymamıştı bugüne kadar. Duyduğu silah seslerinin diğer seslerden daha korkunç olmadığını düşündü. Neden bu saldırının yapıldığını bilmediğini fark etti. Sahi neden saldırıyorlardı? Ağabeylerine bunu sormanın şiddetli isteği düştü içine. Bu ortamda böyle bir soruyu sormaktan korkuyor, ancak içindeki merakı da bastıramıyordu. Zekeriya ağabeyleriyle yaşadığı ufak tefek aile içi sorunların dışında kimseyle sorun yaşamamıştı. Çocukluktan gençliğe geçiş sürecinden de kimseyle sürtüşme yaşamamıştı. Kavgacı birisi değildi. Zaten hayat ona kavga edecek kadar yaşama şansı vermedi. Gürültüler çoğaldı. Evin içinde insanlar gürültüden birbirlerini duyamaz oldular. Silah sesleri de fazlalaşmıştı. Zekeriya annesini gördü bir an. Bulundukları yerden çıkmamalarını sıkı sıkı tembihliyordu sürekli. Sanki biraz önce yapmamış gibi. Evin bahçesinde yangın çıkmıştı. Çok sevdiği dut ağacı dallarına düşmüş olan bir paçavranın ateşiyle yanıyordu usul usul. Bunca şeyin bu kadar kısa sürede nasıl olduğunu anlamaya çalışıyordu Zekeriya, saklandığı odanın karanlık köşesinde. Yine o malum soru takıldı kafasına. Deminden beri soramamıştı. Yine sormadı, soramadı. Ama neden kendilerine saldırıldığını bilmek istiyordu. Bu istek şiddetle dayatıyordu kendisini. Ancak bunu şimdi sormanın anlamsızlığı da ortadaydı. Beklemekten başka yapacak bir şey yok diye düşündü. Teselli etti kendi kendisini. Yarın sormayı veya biraz sonra saldırılar bitip de saldırganlar dağıldığında sormayı düşündü ve acele etmeye gerek yok dedi kendi kendine. Sonra soracaktı bu soruyu ağabeylerine. Silahlar yakınlarında patlıyordu sanki. Annesinin ve babasının çığlıklarını duyuyordu. Biraz sonra Hüseyin abi girdi içeri. Yaralanmıştı. Bacağından kanlar boşanıyordu. Böyle çok akan bir kanımı da görmemişti. Dışarıda annesiyle babasının çığlıkları geliyordu. Babasının ilk çığlığını duyduklarında dışarı fırlamak istediler, sonra vazgeçtiler. Şimdi de annesinin çığlıkları da duyuluyordu. Diğer ağabeyleri de saklanmakla çıkmak arasında kararsızlardı. Birden içinde saklandıkları odanın kapısı açıldı. Ağabeyi Şakir'in fırlamasıyla birlikte Zekeriya, çocukluğun verdiği temkinsizlikle ayağa kalkıp salona doğru hızla koştu. Annesinin ve babasının çığlıklarına dayanamamış, saklanmanın gerekliliğini unutmuşlardı. Annesinin yanına koştu. Koşarken bağırıyordu, "Anne!" diye. Zekeriya'nın sesi sokağa kaplamış, binlerce katilin sesini bastırmıştı. Acı çeken bir mazlumun sesiydi o ses. Zalime isyandı o ses. Korkunç bir katliamın nasıl bir şey olduğunu bilmeyenler, o sesi duysalardı, bu zulmün nasıl bir acı yarattığını anlayabilirlerdi. Halen derler ki, Zekeriya'nın sesi bu katliamın acılarını Ahır Dağı'nın kalbini bir hançer gibi saplamıştır. Ahır Dağı, o hançerden kurtulabilmek için bu zulmün hesabının görüleceği günü beklemektedir. Ahır Dağı, o hançerden kurtulmadığı sürece Zekeriya'nın sesi de o sesin heybeti de unutulamaz. Zekeriya'nın bu çığlığından sonra saplandı kurşunlar o genç bedene. Bir çocuk öldürüldü, dünyanın bir yerinde bir çak kırıldı ve doğanın tüm mekanizması durdu. Zekeriya'nın sesi gitti, bütün evren susmuş gibi oldu. Halbuki katliamın sesi ortalığı kaplamış, devam ediyordu. Zekeriya anasının yanı başındaydı. Anasının koynuna girmek istemiş de yetişememiş gibi. Anası onun elini tutmaya, o anasına kavuşmaya çalışırken vurulmuşlardı. Birbirlerine kavuşmalarını engelleyenler Zekeriya'nın çırpınışlarını zevkle izlemişlerdi. Anası onun başucundaydı. Ölüm böyle miydi? Bunu ne Zekeriya sorabildi ne de diğerleri. Ne de bu soruya cevap aramanın zamanı oldu. Kimse yanına varamadı Zekeriya'nın. Ağabeyleri ve babası yaralıydılar. Annesi ölmüştü. Babası yaralarını aldırmadan Zekeriya'ya doğru dönmeye çalışıyordu. Birkaç hamleden sonra Zekeriya'ya yaklaşan Kamil, Zekeriya diye fısıldar gibi seslendiğinde Zekeriya'dan ses gelmedi. Kamil yarasının acısını unutmuş, bir kez daha ölmüştü. Gözlerini kapadı. Kafasındaki yaradan akan kan, gözyaşlarına karışıyordu Kamil'in. Severdi Zekeriya'nın muzipliklerini, sessiz ama zeki duruşunu. Zekeriya'nın annesi, Zekeriya'nın öldürüldüğünü görmemişti. Ne çok çırpınmıştı çocuklarını korumak için, bir anne için ne kadar zordu çocuklarından kopartılmak. Zekeriya'nın kardeşleri yaralarının acısını duymuyorlardı saklandıkları yerde. İkisi yaralı, üç kardeş vardı içeride. Hüseyin, Şakir ve İsmail. Dışarı bakamıyorlardı. Sesler duyuluyordu çığlık çığlığa. Annelerinin vurulduğunu seslerden anlamışlardı. Vurmayın diyordu, etmeyin, eylemeyin. Biz size ne yaptık? Diyordu. Annelerinin oy anam diye bağırdığını duydular, sonra ses kesildi. Sağ olsaydı şimdiye kadar bağırarak varlığını gösterirdi. Demek o da öldü. Artık herkes bunu biliyordu. Ancak kimse bu gerçeği sözcüklere dökmüyor, dökmek istemiyordu. Gerçeğini itirafı kolay olmuyordu her zaman. O an üç kardeş annelerinin vurulduğunu anladılar. Hiçbiri bir diğerine bir şey soramadı, söyleyemedi. Sadece ağladılar, seslerini çıkartamadan. Babalarının sesini aradılar umutsuzca. Onun sesi bir süredir duyulmuyordu. Onun da öldürüldüğünü böyle anlamışlardı. Zekeriya'nın anne diye bağırması alt üst etmişti herkesi. Zekeriya'nın bu çığlığına cevap verilmemişti. Cevap verecek kimse kalmamıştı çünkü. Saklandıkları yerden ayağa kalktı Hüseyin. Diğerleri Hüseyin'i tutup bırakmadılar. Dışarı çıkmak demek ölmek demekti. Peki ya üç kardeşin, annelerinin, babalarını ve kardeşlerinin öldürüldüklerini saklanarak ve hiçbir şey yapamayarak çaresizlik içinde izlemek zorunda kalması neydi? Bu soru sorulamadı, cevabı verilemedi. Katliamcılar ellerini ovuşturarak yeni katliamlara yöneliyorlardı. Gitmek istedikleri diğer eve, cenazelere basarak yürüdüler. Zekeriya o an aklına takılıp erteleyerek daha sonra ağabeylerine sormak istediği soruyu soramadı. Cevabını alamadı. Çünkü Zekeriya'nın ne yarını oldu ne de biraz sonrası. Yarınları çalınan sayısız insanlardan birisi oldu Zekeriya. Zekeriya, katliamda babası ve annesiyle birlikte öldürülmüştü. Ölüm onun için hiçbir anlam ifade etmeyecek kadar yabancısı olduğu bir olguydu. Onun için ölüm yaşlanınca olabilen bir şeydi. Hele böyle vurularak, dövülerek, kazmalarla, bıçaklarla hunharca bir ölüm hiç mi hiç aklına gelmemişti. Bunların savaşlarda olduğunu, savaşların ise başka dünyalarda yaşanabileceğini sanıyordu. Bir savaş öznesi olduğunu bilmiyordu. Birileri için düşman olduğunu farkında değildi. Tanımıyordu hiçbirisini. Düşman olacak bir şey yaptığını da bilmiyordu. Zekeriya bir hikayesi olacak kadar yaşayamadı. Bu dünyada bir mezarı da olmadı. Mezarsızlığın ne demek olduğunu öğrenemedi. Neden öldürüldüğünü öğrenemediği gibi. Zekeriya'nın katilleri de yakalanmadı, yargılanmadılar. Faili meçhul sayıldı bu cinayetler. Üçüncü ayrımın sonu sayfa 53.